Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Bu haftada Hatıralar programından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Bu haftada programa başlamadan evvel hepinize, radyo çalışanları adına ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımızın adına selamlar ve saygılar sunarak başlıyoruz. Değerli dinleyiciler, İhsan Paşa isminde bir Osmanlı Paşası vardı. 1. Cihan Harbi başlarında 34. Muş Fırkası kumandanıydı. Burada, yani Muş havalisinde Köprüköy, Homiki Tepeleri, Çobik, Azap gibi yerlerde 3'er gün süren muharebelerde Rusları püskürtmüştü. Hayri de ganimet almıştı. Daha sonra 9. Kolordu kumandanıyken Enver Paşa'nın emriyle takviye almadan girişilen ve 12 gün süren Sarıkamış Muharebesi neticesinde talihinin acı darbesini yedi. Pek çoğu hasta, yaralı ve bitkin halde 300 kadar eriyle Rusların eline esir düşme felaketine uğradı. Esir düştükten sonra paşa ve arkadaşı kaymakam yani Yarbay Fethi Bey, süngülü kazakların nezaretinde en ağır şartlar altında Sibirya'ya nefyedildiler ve Çıta şehrinde hapsedildiler. Paşa, fevkalade bir azim ve teşebbüs kuvveti göstererek arkadaşıyla beraber oradan kaçmaya muvaffak oldu. Rusya, Çin, Japonya, Pasifik, Amerika ve Atlantik yoluyla Avrupa'ya geçerek İstanbul'a döndü. Sirkeci Garı'ndan çıktıktan sonra o zamanlar yeni başlamış olan tramvayla Bebek'e kadar gitti. Oradan bir sandala binerek Rumeli Hisarı'ndaki yalısına vardı. Böylece 9 aydır haberleşemediği ailesine nihayet kavuştu. Esareti 4,5 ay, dönüş yolculuğu ise 45 ay sürmüştü. Daha sonra Ziya Müflüzade ismindeki bir yazar, Speaking of the Turks adlı kitabında paşanın hanımını gördüğünü ve paşanın esir olduğu uzun ayları nasıl geçirdiğini sorduğunu, genç hanımefendi de hep dua ettiğini ve dualarının kabul olunduğunu ve paşanın evine döndüğünü söylediğini naklediyor. İhsan Paşa, İhsan Sökmen, soyadı kanundan sonra Sökmen ismini almıştır. Bu son derece meraklı devri alem seyahatine ait hatıralarını kaleme almıştır. Ve bu kitabı bir serencam-ı harp, bir harp serüveni adıyla 1919 senesinde neşredilmiştir. Biz şimdi size bu hatıralardan paşanın kaçarken bulunduğu Çin'de geçen günlerine ait kısmını nakletmek istiyoruz. Bir Çin treniyle 3 günlük yolculuktan sonra 1915 senesi Haziran'ın 3. haftası içinde ve sabahleyin Pekin şehrine geldik. Mukden'den Pekin'e kadar seyahatimiz oldukça rahat geçti. Çünkü trende polis tarafından pasaport muayenesi gibi bir muamele yapılmıyordu. Arkadaşımla beraber yanımızda ne bir pasaport ve ne de kimliğimizi belirtecek herhangi bir belge vardı. Yolcuların çoğu Çinliydi. Bunlar çocuk, genç, ihtiyar, kadın, erkek her istasyondan yiyecek alıyor. Hiç durmadan bir şeyler yiyorlardı. Bu sebeple vagonların içi hem pisti hem de fena kokuyordu. Trenimiz ekili pirinç tarlaları, bağ ve bahçeler arasından geçiyordu. Demiryolu ekseri yerlerde, bilhassa istasyonlarda Çin askerleri tarafından korunuyordu. Böylelikle Çin askerlerinin tamamıyla jandarmalıkla meşgul oldukları görülüyordu. Vilayetlerdeki askerin kıyafeti pek derme çatma olduğundan adeta at hırsızlarına benziyorlardı. Halbuki Pekin'e yaklaştıkça asker ve subayların kıyafetleri daha düzenli olmaya başlamıştı. Tren yolunda bulunan Tianjin gibi büyük şehirlerin ve Pekin'in istasyonları İngiliz ve Hint askerleri tarafından korunuyordu. Pekin'e vardığımız zaman arkadaşım Fethi Bey ile vagondan inerek gar meydanına çıktık. Bu gar, Pekin'in etrafını çeviren binlerce senelik muazzam surun cesim, iri bir kapısında bulunuyordu. Lisanını ve adetlerini bilmediğimiz, tamamıyla yabancı olduğumuz Çin'in başkentinde başımıza neler gelebileceğini düşünüyorduk. Burada bekleşen büyük bir kalabalık vardı. İnsanların arasında nakil vasıtası olarak pisi pisi denen lastikli iki tekerleği bulunan insanlar vardı. Bunlardan birine binerek yolda öğrendiğimiz birkaç kelime ve işaretlerle Nochia Camii Şerifine gitmek istediğimizi anlattık. Bu camiyi Harbin'de bulunduğumuz sırada oradaki dindaşlarımız bize tavsiye etmişlerdi. Pekin'de sayıları 16 yaşan camilerden en büyüğü budur. Burası Müslümanların müracaat ettikleri dini makam yani müftülüğün bulunduğu yerdir. Pekin'de ilk sığınacağımız yer burası olacaktı. Arabalarımız da şehrin içinde bir saat kadar ekserisi dar ve dolambaçlı yollardan geçtikten sonra Müslüman mahallelerinde bulunan bu caminin önüne geldik. Çin tarzında yapılmış mükellef mermer kapıdan girdik. Çok büyük çınar ağaçlarıyla süslü meydanı ve bir sıra odaları geçtikten sonra kendimizi ikinci bir meydanda bulduk. Bu iç meydanın ortasında nakşedilmiş ayetlerle süslü büyük bir sanat eseri olan cesim bir şadırvan vardı. Buraya kadar önümüze kimse çıkmadı. Tereddüt içinde etrafa bakınarak alakadar birisinin gelmesini bekliyorduk. Böylece dolaşırken bir köşede bulunan mezarları ziyarete başladık. Mezar taşları muntazam mermerden yapılmıştı. Kitabeleri de Arapça yazılmıştı. Şefkatli kucağına sığındığımız bu melce, arkadaşımla beraber beni tesir etmiş, büyülemiş, beyinlerimize kuvvet ve emniyet, fikirlerimize sükunet vermişti. Çünkü esaretten kaçtığımız günden beri bizi yakalamaya çalıştıklarına şüphe olmayan Rus memurlarının pençelerini Çin diyarlarına kadar uzattıklarını pekala biliyorduk. Bize gayet emin bir melce lazımdı. Pekin'in Nochia Camii Şerifine sığınacaktık. İman edenlerin kardeş olduklarını ifade eden ayeti kerime bizim en kuvvetli mesnedimiz olmuştu. Zaten esaret felaketine düştüğümüz o meş'um, o uğursuz andan beri, geçen kara günlerde imkanlarının yettiği kadar bize yardım elini uzatan Müslüman kardeşlerimiz olmuştu. Caminin iç avlusunun etrafındaki odalardan biri, Çin Müslüman erkek ve kız çocuklarının ilkokuluydu. Öteki odalar, müezzin ve hatiplerin oturdukları yerle garipleri kabule mahsus hücrelerdi. Bu avluda yarım saat kadar çekingen bir halde bekledikten sonra önümüze sarıklı, entareli, nur yüzlü bir ihtiyar çıktı. Bu zata selam verdik ve Arapça konuşarak Müftü Efendi'yi nerede bulabileceğimizi sorduk. Türkistan'dan gelmiş Müslümanlar olduğumuzu söyledik. Bu nazik zat bizi odalardan birine götürdü. Yarım saat kadar sonra Müftü Efendi yanımıza geldi. Müslüman Çin ulemasının çoğu Arapça bildiği için bu lisanla konuşarak gayet gizli şeyler söyleyeceğimizi anlattık. Bunun üzerine Müftü Efendi'nin yanındaki iki kişiden birisi dışarı çıktı, kapı kapandı. Bu sırada Müftü Efendi'nin hali ve vaziyeti değişti. Karşısındaki hiç tanımadığı iki kişinin ifadelerini sabırsız ve tereddütlü bir tavırla bekliyordu. Bunun üzerine arkadaşım ve ben hüviyetimizi, hakiki isim ve rütbelerimizi, düştüğümüz esaret felaketini ve Rusların elinden kaçarak binlerce tehlike ve güçlüğe rağmen Sibirya'dan Pekin'e kadar gelebildiğimizi kısaca anlattık. Biz konuşmaya devam ederken Müftü Efendi yerinden kalkıp tekrar oturuyor, Yüzü renkten renge giriyor, vakit vakit gözleri yaşarıyor, heyecanı artıyordu. Gayemizin nasıl olursa olsun en kısa zamanda tekrar vatanımıza kavuşarak harbe katılmak ve düşmandan intikam almak olduğunu söyledik. İslamiyet namına bize mümkün olan kolaylığın gösterilmesini temenni ettik. Bu maceramız ve bilhassa İslam ordusuna mensup erkan ve emirlerden oluşumuz Müftü Efendi'yi düşündürmeye başladı. İçeri girmiş bulunan eşraftan yaşlı bir dindaş ile aralarında Çince bir iki kelime konuştuktan sonra Müftü Efendi ve diğer iki zat teessür içinde ve gözlerinden yaşlar akarak benim ve arkadaşımın boynumuza sarıldılar. İslamiyete mahsus bir samimiyet ve saflıkla bizi öpüp göğüsleri üzerinde sıkmaya başladılar. Elhamdülillah Müslüman emirlerini gördük diyerek tekrar tekrar bize sarılıyor ağlıyorlardı. Bu dokunaklı manzara karşısında arkadaşımla ben de ağlamaya başladık. Yeri gelmişken değerli dinleyiciler, emir kelimesi burada subay manasına geliyor. Erkan ise kurmay demektir. Bununla İhsan Paşa erkan sözüyle kendisine, emir sözüyle de yanındaki Fethi Bey'e işaret etmektedir. Yeri gelmişken kaydetmek istediğim ikinci husus da vaktiyle harbiye mekteplerinde ve askeri lise ve ortaokullarda mutlaka Arapça ve Farsça dersleri okutulurdu. Harbiyeyi bitiren bir subay Fransızcayı okuyup yazmakta gayet mahir olduğu gibi Arapça ve Farsça'da da en azından konuşabilecek, derdini anlatabilecek ve bu husustaki kitaplara vukuf kesbedebilecek kadar Arapça ve Farsça'da bilirdi. Tarih bunun şahididir ki vaktiyle Osmanlı subaylarından pek çoğunun Arapça, Farsça ve Fransızca'da telif eserleri ve edebi numuneleri bulunmaktadır. Bir buçuk ay süren aklın almayacağı heyecanlar ve güçlüklerle dolu seyahatimizde yıpranmış olan sinirlerimiz bu şefkat karşısında büsbütün kuvvetten düşmüştü. Müftü Efendi firardaki muvaffakiyetimizi tebriklerle alkışladı. Bizimle bir müddet konuştu ve çay ikram etti. Sonra da istirahatimiz için bizi avluda bulunan gariplere ve bizim gibi habersiz çıka gelen kimsesiz misafirlere mahsus hücrelerden birisine götürdü. Biraz sonra Müftü Efendi'nin adamlarından birisi bize tavuk ve yumurta gibi biraz yiyecek, arkasından da iki yastık, iki yorgan ve bir lamba getirdi. Hasır serili sedire yatarak bu durumdan nasıl kurtulacağımızı düşünmeye başladık. Uykuya dalacağımız sırada odamıza bir Çinli polis gelerek bize bazı sualler sormaya başladı. Ama tabii biz lisanından bir şey anlamıyorduk. Bu mıntıkanın polis memuru olduğundan camideki ecnebilerin vaziyetini kontrole gelmiş olacaktı. Bu sırada cami çömezlerinden yani camide ders gören talebelerden birisi yanımıza gelerek Türkistan'dan gelmiş ve Müftü Efendi'nin tanıdığı iki Müslüman olduğumuzu söyledi. Polis memuru uzaklaştı, biz de uykuya daldık. Fakat polisin beklenmedik bir anda odamıza girmesi bizi epeyce rahatsız etmişti.
Sancağı teslim ettim Allah'a. çalış dedik, hizmet eyle vatana. Sütüp sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana. Sütüp sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana. Yorganımız dar olsun, yastığımız mezar taşı, yorganımız dar olsun. Biz bu yoldan döner isek, namus bize ar olsun. Biz bu yoldan döner isek, namus bize ar olsun. Şereftir ölmek bize bu güzel vatan için. Ne şereftir ölmek bize bu güzel vatan için. Yanar yürek yurttaşıyla daima için için. Yanar yürek aşkıyla daima için.
Sonradan öğrendiğimize göre Pekin hükümeti ve polisi Müftü Efendi'nin ruhani mevkiine çok ehemmiyet vermekte ve hürmet duymaktadır. Bütün Çin kıtasında yaşayan Müslümanların dini mercileri Müftü Efendi Hazretleri'dir. Tabi olanların çokluğu ve fevkalade dini ehemmiyetinden dolayı bu müftülük hakikaten kıymetli, muteber ve yüksek bir makamdır. Burası Çin Müslümanlarının Şeyhülislamlığıdır. Fakat bu teşkilat Çin baskısı ve zamanın el vermemesi sebebiyle geliştirilememiş, çok basit bir halde kalmıştır. Pekin müftülüğünden başka, Çin'in Müslüman çevrelerinde ve şehirlerinde birer ahunt bulunur. Türkistan'da ilim sahibi hocalara ahunt denir. Bunların başkanlığı altında Müslüman tüccar ve zenginlerden teşekkül eden birer heyet vardır. Ahuntlar müftülüğe bağlıdır, onunla yazışarak işleri yürütürler. Yani görülüyor ki müftülük burada Müslümanların cemaat lideridir aynı zamanda. Ve bütün şehirlerde bunların şubeleri makamında heyetler vardır. Bu heyetleri oradaki Müslüman tüccar ve zenginler oluşturur. Başında da müftülüğe bağlı bir hoca vardır. Değerli dinleyiciler, bu vaktiyle Müslüman olmayanların hakimiyetinde bulunan İslam ülkelerinde tatbik edilmiş bir usuldü. Hemen hepsinde bir İslam cemaati teşekkül etmiş. İslam cemaatinin reisi müftü olmuş ve müftüye bağlı hocalar ve böyle heyetlerle gerek vakıflar, gerek dini hizmetler, gerek eğer izin verilmişse Müslümanların ahvali şahsiye mahkemeleri, davaları tanzim edilmiştir. Bu Rusya'da da, Çin'de de efendim ve daha sonra İngiliz, Fransız hakimiyetine giren eski Osmanlı ülkelerinde de böyle olmuştur. Mesela Kıbrıs'ta da böyledir. Kıbrıs'ta Türk cemaatinin lideri 1960 anlaşmasından önce müftüydü. Müftü Kıbrıs'taki bütün Müslümanların hem cemaat lideridir hem dini lideridir. Bütün camiler, hocalar, mektepler, vakıflar müftüye bağlıdır. Müftü Kıbrıs'ta iki cemaat liderinden birisi olduğu için çok yüksek itibarlı bir makamdır. Gerek maddi olarak gerek manevi olarak son derece nüfuzu vardır. İşte bu usulün vaktiyle Çin'de de tatbik edildiğini anlıyoruz. Aynı usul Batı Trakya'daki Türkler bakımından da mevzubahistir. Yeri gelmişken değerli dinleyiciler, Çin'de son derece kalabalık bir Müslüman nüfus vardır. Bu nüfus Çin'in güney doğusunda, yani Çin Hindi yakınlarında ve Bangladeş hududunda yaşamaktadır. Bunlar Çinli Müslümanlardır. Yani asılları, nesilleri Çinlidir. Çince konuşurlar. İsimleri Çin, aynı zamanda Çin isimleri de vardır. Bu Çinli Müslümanların sayısının bugün 50 milyon civarında olduğu söyleniyor. 30-40 milyon kadar da bilahare Çin tarafından istila edilen ve Sinkiyang, Sincan adı verilen Doğu Türkistan var. Burada da Uygur Türkleri yaşamaktadır. Dolayısıyla Çin'de 80-100 milyon arası bir Müslüman nüfus yaşamaktadır. Bunların bir özelliği var değerli dinleyiciler. Dünya Müslümanları içinde Çin Müslümanları son derece entelektüel ve temiz itikatlı Müslümanlardır. Müstemleke Müslümanları olması itibariyle İslamiyet'in gerek şekli, gerek özel ilişkin deruni prensiplerine son derece riayetkardırlar. İslam ilimleri gizli kapaklı da olsa revaç bulmuştur. İşlerinde Arapçayı ve dini ilimleri gayet iyi bilen kimseler bulunmaktadır. Bu da gerçekten Çin'in siyasi rejimini nazar itibari alırsak son derece dikkat çekici, hayret vericidir. Evet, Çin Müslümanları, yani Çinli Müslümanlar gerçekten dünya Müslümanları arasında parmakla gösterilecek salabete, sağlamlığa ve entelektüelliğe sahip Müslümanlardır. Aynı zamanda da Ehl-i Sünnet'in kuvvetli olduğu bir yerdir. Dönelim tekrar İhsan Efendi'nin hatıralarına. Çin hükümeti, Çin Müslümanlarını diğer Çinlilerden pek ayrı tutmaz. Pekin'de, hükümet dairelerinde Çin Müslümanlarından pek çok memur bulunur. Bunların kendilerine mahsus Avrupa'yı tarzlı banyolu hamamları, lokantaları, zahire mağazaları, sanat eserleri mağazaları ve tuhafiye mağazaları vardır. Zengin Müslüman ailelerin çocukları ekseriya Pekin'de Amerikan, Fransız ve İngiliz okullarında okurlar. Açık fikirli ve medeni görüşlü gençlerdir. Noçiye Camii'nde geçirdiğimiz iki hafta müddetince bizim orada olduğumuzu öğrenen muhteber ve büyük ailelere mensup bazı gençler ziyaretimize geldiler. Fransızca ve İngilizce konuşan bu gençlerle görüşmekten büyük zevk duydum. Bunlar Müslümanlığa ve Türklüğe karşı büyük bir alaka ve muhabbet duyuyorlardı. Çin Müslümanlarının yalnız ilk mektepleri vardı. Müslümanların eserlerini basacak bir tek matbaaları yoktu. Mektep, cami ve medresede okunan kitapların hepsi komşu Rus Müslümanları tarafından bastırılıp gönderilmişti. Kur'an-ı Kerim ve dine dair kitaplar da çok azdı. Ancak medrese talebeleri tarafından elle yazılarak çoğaltılıyordu. Çin Müslümanları zeka ve çalışma bakımından üstündüler. Yeri gelmişken değerli dinleyiciler, vaktiyle Çin'de Bokser isyanı denilen bir isyan olmuştu. Bu isyan Çin'in siyasi hakimiyetine müdahale eden İngiliz, Fransız, Alman ve tabii Rus siyasi güçlerine karşı, diplomatik güçlerine karşı çıkmış bir halk ayaklanmasıydı. Malum bunlar Çin'i sömürgeleştirmek için Çin'de afyon üretimini ve kullanılmasını serbest bırakılmasını istiyorlardı. Böylece Çinliler afyonla müptela olarak tamamen sömürülmeye elverişli hale geleceklerdi. Hükümet buna karşı tedbirler aldıkça İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya baskı yapıyorlardı. İşte bu devrede bir Bokser isyanı çıktı. Bu isyan bastırıldı. Bu arada Bokserlere katılan Müslümanların da bulunması ihtimaline binaen hükümet o zamanki Osmanlı hükümetinden yardım istedi. Ve zamanın padişahı Sultan II. Abdülhamit Çin'e bir nasihat heyeti gönderdi. Yani güya ayaklanan Müslümanlara nasihat edecek. Fakat esas gayesi Sultan Hamit'in Çin'le ve Çin Müslümanları ile irtibat kurmaktı. Müslümanların halifesi sıfatıyla. Ve bu heyete Enver Paşa, ama bu meşhur Enver Paşa değil, bir başka Enver Paşa, Mustafa Celaleddin Paşa'nın oğlu Enver Paşa başkanlık ediyordu. Ve bu heyet Çin'e gitti. Gerekli faaliyetlerde bulundu. Bu gidişle Sultanahmet Çin Müslümanları ile bir irtibat kurdu. Onlara para, kitap yardımında bulundu ve Çin Müslümanlarının hayatiyetlerini devam ettirmesi için gerekli bazı yardımları hem o zaman yaptı hem daha sonra yapmayı taahhüt etti. Fakat birkaç sene sonra Sultanahmet tahttan indirilince Sultanahmet'in bu İslam dünyasıyla irtibat kurma siyaseti akamete uğradığından Çin Müslümanlarına yardım yapılamadı.
İhtiyatlar silah silah çatmış, ah yolun üstüne hey aman aman. İhtiyatlar silah silah çatmış, ah yolun üstüne hey aman aman. Nazlı yârim dizin üstüne adaş aman aman aman. Nazlı yârim gele gele vermiş sol dizin üstüne. Gözüm yaşı durmaz akar gül yüzün üstüne hey aman aman. Gözüm yaşı durmaz akar gül yüzün üstüne hey aman aman. O da benim nazlı da yârim, ne oldu sana adaş aman aman aman. Şimdiden sonra haram olsun şu yerler bana. Çıkayım gideyim be kuzum, bir uçtan uca hey aman aman. Çıkayım gideyim be kuzum, bir uçtan uca hey aman aman. Göstereyim sana da be kuzum ayrılık nice adaş aman aman aman. Göstereyim sana da be kuzum ayrılık nice. Kurbanlar keseyim be kuzum gördüğüm gece hey aman aman. Kurbanlar keseyim be kuzum gördüğüm gece hey aman aman. O da benim nazlı da yârim, ne oldu sana adaş aman aman aman. Şimdiden sonra haram olsun şu yerler bana.
Noçya Camii Şerifinde geçirdiğimiz ilk gecenin sabahında arkadaşımla vaziyetimizi düşünmeye başladık. Görüşmüş olduğumuz müftü efendiyle zengin Çin Müslümanlarının bizim Pekin'den sonraki dönüş seyahatimiz için yardımcı olamayacaklarına kanaat getirdik. Her zamanki gibi ümitsizliğe düşmeyerek çare aramaya başladık. Askerlik hayatımın 5-6 senesini Atina'da ateşe militer, askeri ateşe olarak geçirmiştim. Dolayısıyla diplomasi alemi hakkında bilgim vardı. Pekin'de dost ve müttefik hükümetlerin siyasi memurlarının mutlaka bulunacağını düşünerek bunlardan münasip birisine müracaat edebileceğimize hükmettim. Ve lazım geleni yapmaya hemen karar verdim. Mülakat isteğiyle bir mektup yazarak bunu Müftü Efendi'nin hususi katibiyle Alman sefaretine gönderdim. Ertesi sabah Alman sefiri von Hinche arkadaşımla beni çalışma odasında kabul etti. Hüviyetlerimize ait teferruatlı bilgi verdim. Sefirin arzusu üzerine masanın üzerinde bulunan büyük bir coğrafya atlasını açarak Sibirya ve Kafkasya taraflarında geçen seyahatimiz ve askeri harekat hakkında izahat verdim. Von Hinche, söylediklerimizin doğruluğuna inanabilmek için bu yola başvurmakta çok haklıydı. Fakat bu izahatıma rağmen, sefirin halinden ve yüzünden tamamıyla itimat edemediği açıkça belli oluyordu. Bunun üzerine, senelerden beri sakladığım, seyahatimde her türlü tehlikeye rağmen cebimde bulundurduğum gayet sade, küçük saatimin iç kapağı altında gizlediğim üniformalı baş fotoğrafımı gösterdim. Bu surette kim olduğumuza inandı ve fevkalade hayret ve takdirle kaçmaktaki muvaffakiyetimizi tebrik etti. Budala Ruslar, bir generalin ve bir kaymakamının binbaşının, yarbayın kaçmasına nasıl oldu da meydan verdiler diyerek maceramızın bütün safhalarını derin bir alakayla dinledi. Ben anlatırken sık sık ayağa kalkıyor, hayret ve takdirlerini tekrar ediyordu. Nihayet gayemizin bir an evvel vatana kavuşup tekrar harbe erişmek olduğunu söyledik ve bunun için vasıtaların temini hususunda yardım rica ettik. Yeri gelmişken buraya bir dipnot düşelim değerli dinleyiciler. Neden Alman sefirine gidiyor? Malum 1. Cihan Harbi'nde Osmanlı Devleti Almanya, Avusturya ve Bulgaristan'la müttefik olarak harbe girmişti. Elbette İngiliz, Fransız, Rus sefirine gidecek hali yok. Alman sefirine giderek bu müttefikte halihazırdaki müttefiklerimizden yardım istiyor İhsan Paşa. Alman sefiri müsterih olmamızı, mümkün olan her kolaylığın temin edileceğini, her türlü hazırlığı memnuniyetle yapacağını söyledi. Tertibat alınıncaya kadar bir müddet beklememizi, düşman Rus, İngiliz, Fransız ve Japon hükümetlerinin Pekin'de bulunan siyasi memurlarıyla casuslardan kendimizi fevkalade sakınmamızı, büyük bir ihtiyatla hareket etmemizi tavsiye etti. Paraya ihtiyacınız vardır diyerek 10 bin frank vermeyi teklif etti. Biz teşekkür ettik ve bu kadar çok paraya ihtiyacımız olmadığını anlatarak çok daha az bir miktar üzerinde anlaştık. Makbuz imzalamak istedikse de sefir buna katiyen lüzum olmadığını söyledi. 2 saat kadar devam eden görüşmeden sonra pek müteessir, müteşekkir ve mütehassıs olarak oradan büyük bir tedbir ve ihtiyatla ayrıldık. Artık seyahatimizi devam ettirmek için emniyet temin edilmişti. Vatanımıza kavuşup düşmanla tekrar çarpışmak saadet ve fırsatını bulacağımız ümidiyle kalplerimiz neşeyle dolmuştu. Değerli dinleyiciler, İhsan Paşa, Alman seferinin de yardımıyla Çin'den Japonya'ya, Japonya'dan Pasifik üzerinden Amerika'ya ve Amerika'dan Atlantik yoluyla Avrupa'ya geçti ve oradan İstanbul'a döndü. Böylece 45 ay süren bir seyahatten sonra vatanına kavuşmuştu. Paşa, vatana kavuşup tekrar düşmanla muharebe etmek azmiyle en büyük güçlüklere göğüs germişti. Her türlü engeli yenmişti. Memlekete döndüğünde kendisine yeni bir kumandanlık verileceği vaat olunduğu halde bir müddet sonra şimdilik Yeniköy Belediye Başkanlığı'nı kabul etmesi rica edildi. İstanbul'un işgalinden sonra tekrar askeri hizmete alındı, Harbiye Nezaretinde Ordu Dairesi Reisliğine getirildi. Bu arada, yani Harbiye Nezaretindeki vazifesi esnasında İstanbul'da Milli Müdafaa Gruplarından MİMMİM Grubu Reisliğinde bulundu. Nedir bu MİMMİM Grubu? Padişah tarafından teşkil edilen ve Harbiye Nezaretine bağlı Anadolu'daki milli mücadeleye İstanbul'dan gerek malzeme, erzak ve gerekse adam temini için çalışan bir gizli teşkilat idi. Bu depolardaki her türlü silahın ve cephanenin Anadolu'ya sevkini temin ediyordu. İşte İhsan Paşa bu MİMMİM grubunun reisiydi. Daha sonra Anadolu'da zafer kazanılıp da milli kuvvetlerin İstanbul'a gelecekleri haberi üzerine burada her türlü emniyet tedbirlerini aldı. İstanbul kumandanlığının teşkili üzerine hizmeti sona erdi. Anadolu'daki milli mücadeleye bu suretle iştirakinden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti kendisine kırmızı kurdeleli İstiklal Madalyası verdi. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924-25 senelerinde İhsan Paşa, İhsan Sökmen, o zaman daha soyadı yok, İzmir valisi oldu. Sonra İstanbul ve daha sonra da Giresun mebusu olarak Millet Meclisi'ne katıldı. Marif Cemiyeti'ni kurucularından olarak ve reisliğinde bulundu. Daha sonra Sökmen soyadını aldı ve 1955 senesinde vefat etti. Bu haftalık bununla iktifa edelim değerli dinleyiciler. İhsan Paşa'nın hatıralarında çok cali bir dikkat, çok enteresan safalar var. Başka programlarımıza yeri geldikçe inşallah bu safalardan, Rusya'daki hayatından ve meşhur kaçış yolculuğundaki enteresan hadiselerden sizlere bahsederiz. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.